11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
Almanya'da yaşayan Türk insanın gurbet macerası 1961'de başlar ve o günden sonra da farklı sorunlarla devam eder. Aslında 1961'den önce eğitim görmek üzere Almanya'ya giden Türk gençleri olmuştur. Almanya'da Türk nüfusunun varlığı 1878 yılına kadar gitmektedir. Bunlar daha çok hali vakti yerinde ailelerin çocukları olup, yurt dışında ve daha çok da Almanya'da üniversite öğrenimi gördükten sonra Türkiye'de iyi iş imkanları bulmuşlardır. Ancak Almanya'daki Türkler denildiğinde öğrenim görmek için yurt dışına çıkmış olan gençler değil, çalışmak üzere gitmiş olan işçi kökenli Türkler anlaşılmaktadır ve Almanya'da bu kişiler misafir işçi, Gastarbeiter olarak adlandırılmışlardır. Almanya'ya Sirkeci Garı'ndan yola çıkan ilk Türkler Münih Garı'nın 11. peronunda inerler. Hatta bu perona 2011 yılında Türkiye'den Almanya'ya göçün 50. yılı anısına üzerinde "Patates Seni Seviyorum" yazılı bir anıt dahi yapılmıştır. Bu anıt Almanya'daki Türklerin bu ülkeyi artık gelip geçici bir mekan olarak görmediklerinin adeta ikinci bir yurt olarak algıladıklarının sembolüdür. Yine Karaman tren garında bulunan tahta valizli adam heykeli de özlemin, hasretin ve geride bırakılan sevdaların dışa vurumu olmuştur. Göç olgusu Türk insanına yabancı değildir aslında. Çünkü yurt dışına göçten önce köyden şehre göç de başlı başına bir vedalaşmanın, ayrılığın hikayesidir. Eskişehir'de şehir merkezinde bir bankta oturan adam heykelinin üzerinde "Köyümüze dönelim artık" yazısı dikkat çekmektedir. Heykel o günün masum yüzlü güzel Türk köylüsünü resmederken insanın özünde ne denli hasret kaldığını da bir kez daha hatırlatıyor. Köyden kente göç eden insanı simgeleyen adam heykelinin yüzündeki mağrur ifade, Avustralya'nın Sydney kentinde bulunan müzenin bahçesindeki göç eden bir aileyi anlatan heykelin üzerinde yazılanları doğrular niteliktedir. Erkek, kadın ve çocuktan oluşan bu heykelin üzerinde cesaret, gurur, hayaller, başarılar yazmaktadır. Sirkeci'den hantal görünümlü trenlerin yükü artık Türk işçilerdir. Her birinin yüzünde keder, hüzün, acı ve en kısa zamanda döneceğim ifadesi vardı. Tren garına onları yolcu etmeye gelen eşlerine, nişanlılarına, annelerine ve babalarına "beni ne olur unutmayın, ben sizi asla unutmayacağım" diyerek trene binen ve tren koltuğunda gözyaşlarını saatlerce tutamayan o Türk insanı tüm cesaretini toplayıp yola çıkmaya karar verdiğinde asla değişmeyeceğine ve başarılı olacağına and içer. Almanya yolcuları ileride ikinci vatanları olarak kabul edecekleri bir memlekete doğru yol alırken geride kalanlar için özlemin, sönmeyen sevda ateşinin ve sonraki günlerde çekilecek ayrılık acılarının ilk tohumlarının atıldığı andır bugün. Ali Akbaş'ın Sirkeci'den Tren Gider şiiri ne de güzel anlatıyor gidenin ve için kalanın içinde patlayan volkanı. Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. gurbet elde bir başıma, varım yol alır gider. Evet sevgili dinleyiciler, 11. peronda sizleri Bülent Kırmızı hocamızın göçmen Türklerin Almanya'da yaşadığı sorunların dünü ve bugünü başlıklı bildirisinin ilk cümleleriyle selamladık. Bülent Kırmızı hocamızla ilerleyen haftalarda da telefon bağlantısı kurmayı deneyeceğiz. İmkanı olursa stüdyoda, Ankara'da da ağırlayacağız kendisini. Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak canlı yayında 11. peronda bu hafta tam kadro karşınızdayız. 11. peron kitabının da yazarı, bu programın esin kaynağı da olan ve birlikte bu programı aylar öncesinden kotardığımız sevgili Gökhan Duman tam yanımda. Gökhan hoş geldin.
Hoş bulduk Murat abi.
Evet, bir başka değerli konuğum da geçen hafta yine birlikte olduğumuz, özellikle göç müzikleri konusunda ciddi araştırmaları olan sevgili Özkan Pekesen. Özkan sen de hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet Gökhan, dilersen seninle başlayalım. Bir alıntı yaptık Bülent Kırmızı hocamızdan. Fonda da Tunç Okan'ın Otobüs filminin müziği vardı. O müziği de yine göç olgusunu tanımlayan bir filmdi. 1974 yılında Zülfü Livaneli bestelemişti. Biz şimdi seninle de konuşarak öncesinde bu başlığı belirlemiştik biliyorsun. Almanya-Türkiye İşçi Göçü Anlaşması'nın ta 61 yılındaki içeriğine, arka planına gidelim. İlk gidenler kimlerdi, nasıl gittiler, neler yaşadıkları konuşalım istiyoruz. Onun için değerli zamanla sen buradasın. Hoş geldin tekrar.
Evet, tekrar hoş bulduk Murat abi. Dinleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özkan abiye de hoş geldin diyorum.
Çok teşekkür ederim.
Geçen hafta yoktum, özlemişim burayı.
Biz de seni özledik.
Evet, çok güzel bir girizgahla başladık bu programa. Bülent Kırmızı hocamız da çok güzel gerçekten özetlemiş. Oraya atıfta bulunmadan geçemeyeceğim. Orada belki kısaca geçti ama kartofel, yani patates seni seviyorum diye. Evet, Münih tren garının 11. peronunda duvarında böyle 30'a 20 ölçülerinde bir cam mekana yazılmış anıt diyorlar ama hadi biz de anıt diyelim. Küçük bir çerçeve var. Nedir peki bunun esprisi, onu da konuşalım. Lütfen. Yıllar önce, bundan işte 30-40 yıl önce yine Türkiye'den gelen bir treni Alman görevliler ve medyadan birkaç kişi beklerken içlerinden bir ablamız elinde bavuluyla iniyor ve belli ki yolda gelirken elindeki Almanca sözcükle, o zaman sirkecide ve tophanede çok satılırdı bu Almanca sözcükler. Bizim de koleksiyonumuzda çokça var onlardan. Belli ki yolda birkaç kelime öğreneyim de işime yarar diye düşünmüş. Kendisine orada gazeteci mikrofon uzatınca ona öğrendiği iki kelimeyi söylüyor. Biri patates, öbürü de seni seviyorum. Dolayısıyla bu medyada da yer buluyor. Unutulmuyor tabii, Almanların da o anlamda hakkını verelim. Yani bu tür şeyleri gerçekten iyi arşivliyorlar. 50. yıl olunca da o hikayeyi unutmadan diyorlar ki biz bunu oraya asalım. Hem Türkçesi hem Almancası. Bugün Münih Tren Garı'nın 11. peronunun duvarındadır. Patates seni seviyorum şeklinde. Şimdi tabii
ama ben burada şunu söyleyeceğim. Hiç bilenle bilmeyen bir oluyorum işte. Bak öyle. Arka planını sevgili Gökhan ne kadar dolu dolu bize ve dinleyicilerimize. O yüzden Gökhan çok fazla bahane üretmek yok. Yayınlarda burada olmak zorundasın ona göre.
Aklıma şey geldi. İkisi de ciddi insan ihtiyaçları. Bir tanesi yiyecek anlamında, diğeri de duygusal bir karşılık olarak, yani ciddi bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Karşılığı var.
Tabii yani patatesi sevmeyen yoktur herhalde. Ben de o trende olsam herhalde patatesi ve ekmeği ilk önce öğrenirdim.
Bir de tabii çok önemli. Hani burada o toplumların birbirlerine ön yargılarını kırdıklarını ve bir sevgi halesi oluşturmaya başladın değil mi? Bu yani orada Almanlar bir jest yapıyorlar.
Tabii.
Bir küçümseme, dışlamadan ziyade bir sahiplenme.
O yıllar için evet bunu söyleyebiliriz. Sonradan tabii farklı şeyler olacak.
Onları da konuşacağız. Tabii.
Dilersen senin soruna geçelim. Yani tabii. Neden durup dururken Almanya Türkiye'den işçi istemişti? Bir girizgah yapabiliriz.
Lütfen.
Hemen gözümün önüne siyah beyaz bir fon geliyor. Çünkü artık 60 yıl öncesine dönüyoruz. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan Almanya mağlup ayrılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'yı düşünürsek, bütün dinleyicilerimiz de zaten gözlerinde canlandıracaktır. Neredeyse hemen her şehir bombalanmış. Erkek nüfusunun çoğu savaşlarda ölmüş. Ekonomik durumu kötü olan, siyaseten istikrar içinde olmayan.
Korkunç bir enflasyon dönemi yaşamış.
Kesinlikle. Ciddi bir yıkım var.
Tabii 50'li yıllarda acaba bu yıkımı nasıl bertaraf ederiz? Hı hı. Almanya olarak yeniden nasıl ayağa kalkarız? Çünkü Almanya'nın o halini diğer Avrupa ülkeleri de istemiyor. Amerika da istemiyor. Yani bir şekilde böyle fakir fukara bir Almanya'nın Avrupa'da devam etmesini değil, yeniden ayaklanması ve ekonomik olarak da diğer insani boyutlarıyla, sosyal kültürel boyutlarıyla da Avrupa'ya ve dünyaya yük olmamalarını aslında...
Bir toparlanış sürecine girmelerini.
Girmelerini istiyorlar. 1950 yıllara geldiğimizde Almanya'nın 1 milyon işçi açığı var. O sanayilerin, o fabrikaların, bacalarının yeniden tütmesi için, madenlerin yeniden çalışması için 1 milyon insana ihtiyaç var. Ve tabii ne yapıyorlar? Yabancı işçi diyoruz ama o zaman onlar bunu değiştirip misafir işçi. Misafir. Az önce söylediğiniz gibi Gastarbeiter terimini kullanarak bir anlaşmalar silsilesine başlıyorlar. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerle anlaşarak bu işçi açığını kapatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Başarılı da oluyor bu politika. Yaklaşık 500 bin açığı bu şekilde kapatıyorlar. Ama hala 500 binlik açık çok fazla. Ve 1950'li yılların sonuna doğru aslında Almanya'ya anlaşmadan önce de giden Türkler vardı. Öğrenciler gidiyordu. Hı
hı. Bülent Hoca da değinmiş ona.
Değinmişti, evet. İş adamları gidiyordu. Yine böyle küçük gruplar halinde meslek erbapları diyebileceğimiz insanlar da gidiyorlardı. Ve bu aslında fark edilmişti. Böyle bir...
bir bağ var yani. Bir şey ta Osmanlı'dan evet. Var biliyorsun.
Tabii Osmanlı'da da. Bugün hatta bir fotoğraf görmüştüm. Bir, Almanya'da bir sigara fabrikasında. Fesleriyle, yelekleriyle Osmanlı vatandaşları tütün sarıyor. O zamandan beri var. Tabii bunun adının konması gerekiyordu ve 1961 yılında böylece bu anlaşma yapılmış oldu. Bunun adını koyalım, işte belli maddeleri olsun, böylece serbest gidiş gelişler olmasın, bizim de işçi açığımız kapansın diye düşünmüştü Almanya. Fakat tabii bu anlaşmanın az önce saydığım ülkelerle yapılan anlaşmalardan farkı vardı. Yunanistan, Portekiz, İspanya ile yapılan anlaşmayı buyurun işte matbu evrak budur altına imza atın şeklinde önümüze koymadılar. Hmm. O anlaşmada 3 temel fark vardı. 1. Bu anlaşmaya imza atanlar 2 yıl içinde gidip geri dönecekler.
Bizimle yapılan anlaşma.
Bizimle yapılan anlaşma. Diğer ülkelerde bu yoktu.
Süre tahdidi var.
Süre. 2. Giden işçiler yanlarına ailelerini almayacaklar. Hmm. Aile birleşimi yok. Ve üçüncüsü, Almanya'ya gelecek işçiler kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecekler.
Çok ciddi yaptırımlar aslında.
Evet, yani bu aslında o dönem yapılmış, imzalanmış. O tophanedeki Alman irtibat bürosunun önünde bekleyen ve daha sonra içeri girip sağlık kontrollerinde hiç hafızalarımızdan silinmeyen o manzaraları veren insanlarımızdan bahsediyoruz aslında.
Kitabında da sen çok detaylı değiniyorsun bunlara,
evet,
değil mi?
Evet, kitapta da o bölümde, o muayenede insanların neler yaşadığını aslında anlatmaya gayret ettik bir bölümde. Evet. Tabii birçoğu aynı şeyi söylüyor. Büyük bir utançtı bizim için diyor. Tabiri caizse üzerlerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde.
Aç ağzını dişlerinden tut, değil mi?
Başlar yukarı, eğil, çömel gibi aslında hiç insan olmayan uygulamalarla o insanlarımız oraya gitmişlerdi. Tabii peki isteyen istedi de yollayan niye yolladı diye düşünebiliriz. O dönem 1960'lı yıllara baktığımızda aslında Türkiye'de de Özkan abi, Murat abi yaşlarınız ortaya çıkacak ama.
Ha, neyse artık.
Sizler hatırlarsınız.
Program fotoğrafında da görünüyor.
onu yeniledik nasıl olsa.
Evet. O dönem gerçekten çok istikrarsız bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi ülkemiz, memleketimizde.
Yeni darbe bir darbe olmuş zaten olduğu, değil mi? 60 tabii, darbesi olmuş.
Karışıklık söz konusu, ekonomik yönden bir istikrarsızlık var, politik istikrarsızlık var. Dahası belli bir ülkenin güneyinde kuraklık yaşanmış, tarımla ilgili sıkıntılar var, ithalat, ihracat. Tabii insanlar da bir çıkış yolu arıyorlar. Yani tarlada ekemiyor, ektiğini satamıyor, biçemiyor. Ticaret yapan insanlar ticaretini yapamıyor. Bir arayış var, bir umut var. Aslında bu anlaşma, Almanya'da yapılan bu anlaşma bir umut ışığı. Yani bir belki ciddi yeri bir seçenek olacak ama bir can simidi tabii, olarak can görülüyor birçok insanımız için.
Doğru.
Hadi gidelim ekmeğimizi yurt dışında arayalım. Nasıl olsa iki yılmış. Sabrederiz, dayanırız, çoluğumuz çocuğumuz için değil mi, eşimiz için değil mi, onların geleceği için değil mi diye düşünüp o yollara çıktılar o insanlar. Ve fakat hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. Belki de ilerleyen programlarda
tabii,
daha
tabii,
da
hep detaylandı.
2 yıl içerisinde de Almanya'nın talebiyle o anlaşmadaki 2 yıllık şart kaldırıldı. Böylece gidenlerin...
Yani 2 yıl şartı Almanya'nın talebi üzerine mi
talebi kaldırıldı? Talebi üzerine kaldırıldı. Çünkü akademide çalışan yüksek lisans doktora öğrencilerimize zaman zaman irtibat kurduğumuzda aslında hep dikkat çektiğim bir nokta var. Almanların o dönem Federal İstatistik Bürosu'nun çalışmaya ilişkin, iş hayatına ilişkin raporlarına baktığınızda Türk işçilerin diğer yabancı işçilere göre daha fazla performans gösterdiği ve uyum anlamında da hiçbir sıkıntı çekmediği
söylüyorlar. Özellikle dakik olduklarından bahsediyorlar. Ben 2000 farklı yazılarda da okudum da yani bu saat kavramına son derece dikkat ettik.
Geçen programda da yine senin 11. Peron kitabından bir alıntıyla başlamıştık sevgili Gökhan. Orada zaten tam buna da değiniyoruz. Hani 70 ortalamayı 90'a çıkarıyor Türk işçiler.
Evet,
tam
evet.
O dediğin tam da paragrafı okuyarak ben başlamıştım geçen.
Çalışkanlar gerçekten.
Dakikler değil mi?
Saat başı 70 parça üret diyorlarsa 90 parça 90, üretiyorlar. Evet. Çünkü daha önce bant sistemine hiç aşina değillerdi. Neden ben hani 70'te duruyum?
Hatta o zaman Almanlar da sistem ediyorlar. Sistem bizi ediyorlar. De yoracaksın.
Tabii sen şimdi diyor biz 70 üretiyorduk. Sen geldin 90 üretiyorsun. Bizim ustabaşı bunu görüyor. Bize de tabii. 90 üret
diye. Bu da ters tepebiliyor yani.
Tabii aslında yani emeğin sömürüsü olarak yorumlanıyor. Çünkü tabii. Bu az önce söylediğimiz o rakamlar öyle hadi ustabaşı gelip kardeşim sen bugün 70 tane üret diye belirlenen rakamlar değil. Bunlar Almanya'da sendika kolunun gelerek temsilcileriyle birlikte
tabii, tabii.
Ustabaşı'nın belki patronların da kronometre tutarak aslında bir ortak istişareyle belirledikleri bir rakam. Fakat Türkler bir geliyor rakam makam kalmıyor ortada. Tabii yani 70, 90, 90, 110, 130 o anlamda tabii. Çalışma raporu az önce bahsettiğim şey her yıl yapılan bir şey Almanya'da. Hı hı hı. Fabrika sahipleriyle ya da yöneticileriyle yapılıp işte bizim durumumuz budur ortaya koymaya çalışıyorlar ki o yıl aslında o dönemler sanayiyi ayağa kaldırmak istedikleri için inceleyip sık dokuyorlar tabii. Ve o dönemin raporlarına inşallah bir gün birisi de bu işlere kafa yorup hani güzel bir rapor çıkarır ortaya. Hı hı. Türkçe, Almanca biz de okuruz. Gerçekten benim gördüğüm istatistiklerde...
Her şeyi de benden beklemeyin. Yani.
Estağfurullah. Ona da yetişirsek inşallah. Onu da yapabiliriz.
Allah kuvvet versin o da olur.
Amin. O dönemin raporlarına baktığımızda temel istatistiklerin hepsi patronların ve yöneticilerin en fazla Türk işçilerden memnun olduklarını söylüyorlar. Ve şöyle de bir not düşelim. Gelen işçilerin kalifiye oranlarına bakıldığında en fazla Türkler. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda Murat abi, Özkan abi, bu benim hoşuma gitmişti. Aa demiştim yani İtalyan'dan, İspanyol'dan,
daha Yunan'dan kalifiye.
Biz daha kalifiyeymişiz. Ne iyiymiş. Yani iyi insanlar yetiştirmişiz gerçekten. Ama bunun farklı bir boyutuyla da baktığımızda biz aslında memleketin o dönem yetiştirdiği bütün meslek erbaplarını, ustabaşılarını tutup yurt dışına yollamışız. Yani bizim esnaflarımız kapılarına kepenklerini kapatıp yurt dışına gitmeye
yani
başlamışlar.
Yani çok ürkütücü bir şey söylüyorsun. Aynen. En verimli insanlarımızı,
kesinlikle.
Zanaatkar insanlarımızı kaybetmişiz.
Zanaatkarlarımızı biz yollamışız. Şimdi 1966'nın gazete manşetleri geliyor gözümün önüne. Hürriyet'in bir manşeti var. Geçinemeyen polis memuru istifa edip Almanya işçi olarak yazıldı. Arkadaşları tren garından yolcu etti diye böyle bir fotoğraf var gözümün önünde. Yine aşağı Ayrancı İlköğretim Okulu'nun 14 yıllık müdürü mesleğini bırakarak Almanya işçi olarak yazıldı. Kendisiyle yapılan röportajda işte 6 yıldır aynı kravatı ters yüz yaparak kullanmaktaydım, geçinemiyordum diye bir haber geliyor şimdi aklıma. Şimdi o dönem biz şunu dememişiz yani kardeşim evet biz seninle anlaşma yaptık ama biz vasıfsız işçilerimizi sana yollayacağız ve buradaki iki amaç senin iş gücü açığın kapansın. Bizim vasıfsız işçilerimiz de sanayi, teknoloji anlamında öğrendiği şeyleri memleketine taşısın.
Biz daha iyi organize edebilirdik diyorsun.
Kesinlikle. Bunu biz organize edemedik. Fakat eden ülkeler vardı.
Sen şimdi bu cümleleri kurarken yine Bülent Kırmızı Hoca'nın o çıkardığım notlarıma bakıyordum bir taraftan. Ben de sevgili Gökhan. Diyor ki %37 kişi kalifiye, %63'ü mesleki eğitime sahip değildir diye bir veri paylaşıyor 1964 yılından. Ama tabii %37 de dediğin gibi çok ciddi bir oran.
Çok ciddi bir rakam. Yani o rakam
ki o dönemin Türkiye'sinin eğitim koşullarında
%1'lerde %2'lerde
de olması gerekiyor.
Gönül ister ki %0 olsun. Çünkü Yugoslavya'dan bahsedelim mesela. Yugoslavya çok net çerçevesini çiziyor o dönem. Diyor ki belli bir süre içerisinde çalışacaklar. Ben bu sürenin kalkmasını istemiyorum. Ve döndüklerinde Yugoslavya'daki fabrikalarda, atölyelerde ben bu insanlarımı istihdam edeceğim diyor. Ve yolladığı işçilerin çoğu vasıfsız işçiler. Meslek erbaplarını yollamıyor. Bakın biz ustabaşlarımızı o dönem işte bakırcısı, kalaycısı, nalbantı bunları yollamışız. Yetmedi öğretmenimizi, polisimizi de yollamışız.
Bu anlamda Yugoslavya'nın meseleye çok daha profesyonel baktı.
O dönem onlar öyle yaklaşmışlar ama maalesef biz de giden gitsin, mark yollasın yeter. Belki ağır bir yorum ama.
Bu da üzücü ama.
Çok üzücü. O dönem bir politika ortaya koyamamışız ve o kapıları sonuna kadar açmışız açıkçası.
Şimdi Gökhan açıkçası çok ufuk açıcı ama gerçeklerle de yüzleştirici analizler bunlar. Bunlara hep devam edelim İlerleyen haftalarda da. Ne bir güzelleme yapacağız zaten ne de hep yadırgayacağız, yargılayacağız değil mi? Tabii. İnsan hikayeleri üzerinden yola çıkarak bu bizim gerçekliğimizi konuşacağız. O yüzden arada zaman zaman böyle bir soluk almak için sevgili Özkan'a da başvuracağız. Evet. Çok o döneme özgün sanat eserleri var, müzikler var, besteler var. Hangisini çalalım? Neyi öneriyorsun?
Sırada hangisi vardı tam?
Sevgili Ayhan Taşçı'nın hazırlıkları var orada. Örneğin Kayahan var, Zeki Müren var. Başka bir isim olabilir. Biricik diyordun hani.
Ben derim ki bir Neşet Ertaş dinleyelim tamam. Ki tam da bu bahsettiklerimize denk
düşsün. O zaman biz konuşurken Neşet Ertaş fonda aksın. Özkan da yine birkaç cümle kursun. Fonda aksın müziğimiz. Özkan'ın cümlelerini dinleyelim. Gökhan'ın ekleyecekleri varsa onları da gene konuşalım.
Şimdi zaten Neşet Ertaş dediği zaman bir şekilde Almanya'yı yan yana getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü üstad parmaklarından bir rahatsızlık geçiriyor. Kısmi bir felç yaşıyor. Hı hı. Türkiye'de bunu tedavi ettiremediği için Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Hı hı. Çok şükür ki eski sağlığına kavuşuyor ve bambaşka bir kariyeri anlamında daha gelişkin bir hale geliyor. Çünkü Almanya insanı onu çok kabulleniyor. Orada tabii ki Türk insanının yaptığı düğünler derken müzik kariyeri bambaşka bir hale geliyor ve albüm üstüne albüm yapıyor Neşet Usta. Ve en güzel duyguları, gurbetçi duygularını da belki o verir hepimize.
Evet, o zaman biraz dinleyelim Neşet Ertaş'ı. Rahmetle analım, saygıyla analım.
Gurbet ele düştü bizim yolumuz. Seyrettim bizim eller görünmez. Kamelinden çok perişan halimiz. Biçare gönlümü eyler bulunmaz. Eyler bulunmayız. Gam elinden çok perişan halimiz, biçare gönlümü eyler bulunmaz, eyler bulunmayız.
Evet, Neşet Ertaş'ı dinlerken sevgili Gökhan, Özkan'a damardan giriyorsunuz dedi i̇şte, değil mi? Çok hüzünlü ama böyle. Biraz önce, bir de bizim gerçekliğimiz. Melali anlamayan nesle aşina değiliz diyor Ahmet. Işte,
biraz önce Gökhan'ın anlattığı o tarihsel önemi ait her türlü olayı bir şekilde insan hayatına indirdiğimiz zaman Neşet Ertaş bunu son derece iyi özetleyebiliyor. Zaten Almancı tabir edilen ya da gurbetçi tabir edilen vatandaşlarımızın bir efsanesi ya da tüm Türkiye'nin efsanesi aslında.
Birçok evet. Böyle isim var Neşet Ertaş da evet. Bunların başında.
27 sene Köln'de yaşadı. Hı hı. Köln'ün 17 kilometre dışında kasaba diyebileceğimiz bir yerde yaşıyordu. Hı hı. Bugün hala oradaki evinin posta kutusunda da Neşet Ertaş yazıyor. Belki bir gün yolumuz düşer de orada komşularıyla Neşet Ertaş'ın o gurbetteki yıllarını o mahallede, sokaktaki günlük hayatını dinlemek bize nasip olur. Biz de aktarırız inşallah. Özkan abinin de söylediği gibi gerçekten
Özkan'a çok ki, abi deme. O kendini genç sanıyor. Bana diyebilirsin ona deme. O alınıyor.
En genç olarak abi demeye devam edeceğim.
Çok teşekkür ederim.
Tabii şiddetli yapıyorum. Evet.
Aslında gerçekten Özkan abinin de altını çizdiği gibi sorsanız hani bu 60 yıla yaklaşıyor artık bu süreci, gurbeti kim anlatır, neyle anlatırsınız? Ben de Neşet Ertaş derim açıkçası.
O zaman Gökhan ben sana bir şey söyleyeyim Naciz. Hani şu güzelim kitabı yazdın ya, belki de onun yanına onu eklersin. Bence bunun İnşallah. Üzerine bir düş derim şahsen.
İnşallah. Orada aslında müzikle ilgili bir bölüm var, yok değil. Çünkü bir dönem yani iletişim imkanlarının bu kadar gelişmediği dönemde neydi? Oradaki insanlarımız mektup dışında, mektup iki haftada gidiyor, iki haftada geliyor. Müzik dinliyorlardı, radyo dinliyorlardı. Hatta radyo ile ilgili çok güzel hikayeler var.
Değil
Bugün,
mi?
Geçen programda da belki değinmiştik.
Olsun, bir yeni dinleyiciler katılmıştır, onu paylaşmış belki
farklı,
olalım.
Farklı bir hikayedir. Bir gün geliyorlar akşam yurta. Tabii hepsi ayrı fabrikalarda, atölyelerde çalışıyorlar.
Daha aileler yok değil
aileler
mi?
Aileler yok tabii. 60'lı yıllar, 63-64. Daha TRT'nin oraya yayın yapmadığı yıllardan bahsediyorum. Tabii o dönem İtalyanlarla, Yunanlarla falan aynı yurtlarda kalıyorlar. Onlar daha önce geldikleri için açıyorlar odalarda radyolarını. İtalyanca şarkılar, İspanyolca şarkılar. Bizimkiler de iç geçiriyor tabii. Yani bir, yarın bir gün biz de dinleyebileceğiz mi acaba diye. Hatta yan odalardan falan bir gün birisi bir böyle gurbet türküsü tutturuyor da koridorlardan böyle yayına sesi yankılanarak dinliyorlar acaba kim söylüyor bunu diye. Bir gün fabrikalardan ve atölyelerden işte mesai çıkışı geldikten sonra odalarda toplanıyorlar. Tabii yemeklerini yedikten sonra herkes pijamalarını giyiyor. Kimi mektup yazıyor, kimi eşinden, sigarasını sevdiklerinden yapıyor. Gelen mektubu bilmem kaçıncı kez okuyor.
Tabii.
Kimisi çaktırmadan eşinin, çocuklarının fotoğrafına şöyle yastık altından bakıyor. Bir eğilip bakıyor. Kimisi daha gitmesine 8 ay, 9 ay olmasına rağmen eşine, çocuklarına aldığı o hediyeleri açıp bir kez daha bakıyor. O arada da kitapta da anlattığım gibi içlerinden birisi İtalyan oda arkadaşının radyosunu kurcalıyor. Tam radyoyu kurcalarken bir anda tanıdık bir ses çıkıyor. Hiç beklemedikleri bir an ve herkes bir anda yaptığı işi bırakarak kulak kesiliyorlar. Burası TRT Ankara Radyosu. Şimdi haberler şeklinde. Tabii gözleri dolarak o haberleri dinliyorlar ama haberlerin ne dediği
çok İçeriği önemli değil. Türkçeyi yani, duymak, o Türkiye'yi
Ankara'dan
solumak.
Ankara'dan bir ses geliyor ve ondan sonra kim bilir belki Muzaffer Akgün'den, kim belki Sarı Sözen'den bir şarkı, bir türkü çalınıyor ve onu ağlayarak dinliyorlar, kucaklaşıyorlar, sarılıyorlar ve radyonun frekansı bozulmasın diye tutkalla yapıştırıyorlar.
Evet, kitabı ben de okudum.
Sakın kimse buraya yaklaşmasın, bu frekans değişmesin diye de duvara çiviliyorlar.
Yine senin kitabında birçok evde ona benzer şeyler de oluyor. Evde mesela yalnızca radyonun tuşlarını sağa sola oynayacak tek bir birey var. Evin annesi.
Evin annesi. O hikayeden bayılıyorum.
Değil mi? Değil mi?
Oğuz abi kulakları çınlasın, o yollamıştı. Bizim evde diyor Oğuz abi. Radyonun düğmelerini yalnızca annem kurcalardı. Çünkü diyor annemin parmakları o kadar narindi.
Hassastı.
Ve TRT'nin frekansı o kadar hassastı ki bunu yalnızca annem tutturabildi. Çünkü babasının o fabrikada elleri şişmiş artık çalışmaktan.
Tabii.
O parmaklar iki katına çıkmış. Kendisi de zaten çocuk. O hikayede çok
ama burada çok güzel bir cümle kurmama izin verin. Artık çok uzun yıllardır TRT her zaman her yerde dünyanın her yerine aynı netlikte, aynı kalitede ulaşabiliyor değil mi?
Evet, reklamlarımızda girdikten sonra. Gerçekten ya TRT o kadar büyük bir iş yapmış ki. Yani o hikayeleri dinledikçe ben bunu bir kez daha anlıyorum. Müzik deyip geçmemek lazım.
Tabii.
Gerçekten evet. Özkan abi. Evet. Haber deyip geçmemek lazım. Çünkü bir mektup yazıyorsunuz, iki haftada gidiyor. İki haftada geliyor.
O arada neler oluyor?
Neler oluyor?
O gazeteler, kalanlar.
Sirkezi treninden gelen o 3-4 günlük gazeteler elden ele dolaşıyordu ki acaba bir havadis alabilir miyiz diye. O yüzden gerçekten bir kez daha TRT'nin hakkını vermek lazım. Tekrar bu çatı altında bulunmaktan mutluyuz.
Biz de mutluyuz, biz de mutluyuz.
İyi ki var.
Tabii kamu kurumlarının zaten asli görevi de değil mi? Halktan aldıklarını yine halka verebilmek. TRT'de o anlamda üzerine düşeni dün yaptığı gibi bugün de yarın da yapacak. Biz de bundan mutluluk duyacağız. Fakat Belki ilerleyen haftalarda şöyle bir talebimiz de olacak. Bu programın süresini biraz daha uzatalım diye. Çünkü son 5 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Daha çok insan hikayeleri üzerinden de gidiyoruz sevgili Gökhan. Sen tabii çok veriler paylaştığın için Twitter adresiniz var. Onu da bir kere daha dilersen paylaşalım. Oraya katkılar geliyor. Evet, Edgen programda da söylemiştik.
Bütün bu birikim tabii biraz da sosyal medya üzerinden bizimle irtibata geçen vatandaşlarımız sayesinde oldu. Onlara da teşekkür etmemiz gerekir. Durup dururken bütün bunları öğrenmedik biz. Onların katkılarıyla oldu. Bizim Instagram'da ve Twitter'da Diaspora Türk, bir kez daha söyleyeyim, Diaspora Türk isimli bir sayfamız var. Ve bu sayfa üzerinden özellikle birinci nesle, ikinci nesle ait hikayeleri, o döneme ait anekdotları, gazete manşetlerini, mektupları, kartpostalları, fotoğrafları, hikayeleri, anıları paylaşıyoruz ve bunu bize o insanlarımızın torunları, çocukları gönderiyor. Biz de o sayede hem bir arşiv oluşturmuş oluyoruz.
Kesinlikle.
Hem de bu tozlu raflarda kalmış, sandıklarda kalmış hikayeleri gün yüzüne
çıkarmış oluyoruz. Dün ve bugün gene çok çarpıcı iki paylaşımınız vardı Diaspora Türk'te. İstersen birini paylaşalım yine telefondan.
Evet, ya da evet. Aklında varsa. Evet, çokça şeyler paylaşıyoruz. Geçenlerde mesela unutulmaya yüz tutmuş duvar kilimlerimiz vardı. Duvar kilimlerimizi paylaştık. Ben duvar kilimlerinin bende ayrı bir yeri var. Çocukluğumdan hatırlarım. Bizim evimizde de vardı. Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, İsviçre'de yaşayan hemen her vatandaşımızın evinde o duvar kilimlerinden, belki duvar halısı diyen de vardır.
Evet.
Vardı. Memleketten bir manzaranın olduğu, kimi zaman işte bir o geyikli görseller, tavus kuşu,
evet, tavus kuşu.
Sultan Ahmet, Boğaziçi Köprüsü, Kabe-i Şerif, bunların olduğu kilimler duvarlara illaki asılırdı ve her akşam o duvar kiliminin altında, duvar halısının altında bir çay içilir, bir memleket sohbeti yapılır.
Bir yer sofrası olur.
Memleketten gelen o mektuplar belki okunurdu. O yüzden duvar kilimi biraz da memleketin altı gibi, bir çınar gölgesi gibi.
Ne güzel dedin, bir çınar gölgesi gibi değil mi? Evet.
Kullanılan bir şeydi. Artık tabii kalmadı ama biz de geçenlerde dedik ki ya bu şeyi hatırlatalım bir. Duvar kilimlerini yayınlayalım. Gerçekten de birçok kişi de evet bizim evde de vardı. Şöyle
dedemlerde de vardı.
Çok yaygındı.
Çok yaygındı. 10 tane falan yayınladık. İşte 6.'sı bizim evde asılıydı. 5.'sinden bizim evde vardı. Hala asanlar olduğunu söylediler. Tabii işte o dönemin bunlar belki ikonik sembolleri ama unutmamak lazım. Bir bavul, bir duvar kilimi, yine Almanya ile özdeşleşmiş çikolata. Bunlar hala devam
ediyor. Beyaz olacak bir de.
Artık bir sonraki programa kalacak belki ama onları da gene konuşuruz sevgili Gökhan. O bavul metaforu da çok önemli değil mi? O bavullar hiçbir şekilde kaldırılmıyor. Yani
kaldırılmıyor,
memlekete evet. Her an dönebilirim duygusunu kesinlikle içinde hissetmek için.
İnanın Murat abi çok gerçekten özel, üstüne eğilmeyi, çalışmayı hak eden bir olgu, bavul olgusu. Bu sadece yurt dışındaki Türklerle ilgili değil. Bugün de belki günümüzde hani göç etmek zorunda, vatanını terk etmek zorunda olan insanlar üzerinden de okunması gereken bir şey. Gerçekten bavulu gözlerinin önünden ayırmak istemiyorlar. Biz bunu yayınladığımızda birçok paylaşım aldık bununla ilgili. Evet bizim evde de öyle. 30 yıldır biz yurt dışındayız ama bavul her zaman gözümüzün önünde olur. Hiçbir zaman depoya kaldırmayız, bodruma indirmeyiz. Sanki her an dönecek mi? Dönemeyeceğimizi biliyoruz evet ama diyor.
Ama kendini öyle iyi hissediyor.
Öyle iyi hissediyor. Bu şekilde bu duyguyu hisseden hala çokça insanımız var. O dönem yurtlarda da bavullarla ilgili yurt yönetimi diyor ki ya bu bavullar odaları çok dolduruyor. Hareket alanınızı kısıtlıyor. Biz size bir yer açtık. Bavullarınızı gelin bavul odasına koyun. Türklerin ilk isyanı diyebiliriz. Gerçekten.
Bavullarımız duracak.
Öyle tepki koyuyorlar ki tabii Almanlar
şaşırıyor bir anlam veremiyor yani.
Biz bunu emaneten
size bir yer açalım.
Bir ortam ayırdık istemiyorsunuz.
Galiba şey siz bilirsiniz. Değişmiyor. Tahta bavulda da aynıydı. Şimdi inanılmazları var ama duygu yine aynı galiba.
Duygu aynı evet. O bavullardan ayrılmak istemiyorlar. Onlara dert oluyor. Yani bavul gözümüzün önünde olsun. Biz ara ara açıp bakalım ona. Çoluğumuza çocuğumuza aldığımız hediyeleri içine koyalım. Şöyle bir akşamları aralayıp baksak onun varlığı bize yeter. diyorlar.
O zaman bu cümlenle virgülü koyalım. Bu programı bu haftalık sonlandıralım. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'da Gökhan Duman'ı ve Özkan Pekesen'i ağırladık. Yapım yardımcımız Eda Kotanoğlu'ydu. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Ayhan Taşçı bana zaman zaman uyarılarda bulundu. Kağıtları çok ışırdatıyorsun, yayına çıkıyor diye. Ama ben de bu notları dinleyicilerle paylaşmak zorundayım. Arada olacak değil mi?
Üzerinde yayında çok değerli bilgiler taşıdığı için bence de hiçbir sıkıntı
mazur yok. Görülebilir diyorsun.
Yapılabilir.
Evet, programın girişinde de Bülent Kırmızı hocamızın cümleleriyle başlamıştık programı. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Artık Osmaniye Üniversitesi'nde görev yapacakmış. Pazartesi günü itibariyle ona da kolaylıklar, başarılar diyelim. Mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Murat Ören vardım. Haftaya Cuma yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
On birinci peron.
Bu akşam trenine gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.